Yorumunu yapmakta olduğumuz Habercilerin İşleri bölüm 2'ye geldik. Konu Pentekost günü. Bu bölümü iki ayrı kesime ayırmak mümkün. Birden 13. ayete kadar olan ilk kesimde kutsal ruhun gelişi anlatılmaktadır. İkinci kesimde ise bu 14-47 ayetler arasıdır. Petrus'un imanlılar topluluğu için verdiği ilk vaaz yer almaktadır. Pentekost günü geldiğinde Mesih'e bağlı olanların hepsi bir arada aynı yerdeydiler diyor birinci ayette. Burada geçen geldiğinde sözü tamamlandığında olarak da çevrilebilir. Buna göre Pentekost günü tamamlanmaktayken Mesih'e bağlı olanların yani Mesih imanlılarının tümü bir arada aynı yerdeydiler. Pentekost günü geldiğinde diyor. Grekçe'de Pentekost sözcüğü 50. demektir. Pentekost, Fısıh bayramından 50 gün sonra kutlanır. İsa Mesih'in göğe çıkışından sonraki Pentekost günü Tanrı, kutsal ruhunu Mesih imanlılarının içerisinde yaşamak üzere gönderdi. Fısıh bayramı ya da Pasah bayramı İncil'de mayasız ekmek bayramı olarak da anılan bu bayramda Yahudiler, Mısır'da sürdürdükleri kölelik yaşamından kurtuldukları günü kutlarlar. Özel bir kutlama şöleni yapılır, kurban edilmiş kuzu ile mayasız ekmek yenir. Bu bayram Türkçe'de hamursuz bayram olarak da bilinir. Pentekost, ilk ürünler bayramından 50 gün sonra kutlanırdı. İlk ürünler bayramı İsa Mesih'in ölümden dirilişine ışık tutuyordu. İlk ürün Mesih'tir. İlk ürün Mesih, sonra o geldiğinde Mesih'e ait olanlar. Fısıh ya da Pasa, 1. Korintoslular 5:7'den de öğrendiğimiz gibi İsa Mesih'in ölümüne ışık tutmaktadır. Çünkü diyor, fısıhımız Mesih kurban edildi. Fısıh, Mesih'in ölümüyle ve ilk ürünler Mesih'in dirilişiyle tamamlandığına göre, bizler Pentekost bayramının başka bir şeyi temsil ettiğine yani bunun başka bir şeyin tamamlanması olduğuna inanıyoruz. Bu tamamlanma, inanlılar topluluğu olan kilisenin doğduğu, ortaya çıktığı gündür. Pentekost gününün gelmesi, bunun başlangıçta verildiği zaman amaçlanan hedefe ulaşıldığını ve tam anlamına kavuşulduğunu gösterir. Pentekost gününde Rab'be sunulması gereken iyi hamurla pişirilmiş iki somundan oluşan bir yiyecek vardı. Bu, inanlılar topluluğunun başlangıcını ya da ortaya çıkışını tanımlayacaktı. Bu, inanlılar topluluğu dediğimiz Mesih'in bedenini oluşturacak kimseleri bu dünyadan çağırma hizmetini üstlenecek olan kutsal ruhun gelişine ışık tutuyordu. Kutsal ruh, Pentekost gününde gelmezden 5 dakika öncesine kadar yeryüzünde kilise denen bir kavram yoktu. Kutsal ruh geldikten 5 dakika sonra yeryüzünde kilise de ortaya çıkmıştı. Diğer bir deyişle, Betlehem kenti İsa'nın doğumu konusunda ne demek oluyorsa, Pentekost gününde Yeruşalim kenti de kutsal ruhun gelişi konusunda aynı şey demek oluyordu. Kutsal ruh beden biçimini aldı. İmanlıları vaftiz etmeye başladı. Yani kutsal ruh imanlıları Mesih'in yeryüzündeki bedeniyle özdeşleştiriyordu. Çünkü tek ruhta hepimiz diyor, ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım, tek bir bedene vaftiz edildik. Ve hepimiz tek ruhla doldurulduk. 1. Korintoslar 12 ayet 13. Kutsal ruh Pentekost gününde ruhsal bir hizmet görmeye başlamıştı. Pentekost günü o günde tamamlanmıştı. Pentekost günü geldiğinde sözü saat öğleyin 12 ya da sabah 7 ya da öğleden sonra 2 demek değildir. Bu söz İsrail'in nesiller boyu kutlaya geldiği Pentekost'un artık tamamlandığını, bütünlüğe ulaştığını belirtmektedir. Bir anda gökten sanki hızla esen rüzgarın sesiymiş gibi bir ses geldi. Toplananların oturduğu evi doldurdu diyor Habercilerin İşleri 2 ayet 2'de. Şimdi dikkatinizi çok önemli bir şeye çekmek istiyorum. Kutsal ruh geldiği zaman o gözle görülür bir şekilde gelmedi. Ama bununla birlikte varlığını iki şeyle belli etti. Bütün insanların bilgilerini edinebileceği iki kapı vardır. Birincisi kulak, ikincisi de göz kapısı. Bizler görür ve duyarız. Kutsal ruh bu kapıların her ikisini de kullandı. Kulak kapısı aracılığıyla insanlar gökten zorlu bir yeli andıran bir ses duydular. Sonra bu ses onların oturdukları evi doldurdu. Dikkat edin, gelen bu şey bir rüzgar değil ama rüzgar sesini andıran bir şeydi. Bu ağaçların tepelerinde esişen hafif bir rüzgarın sesine benzemiyordu. Tam tersine bu bence bütün Yeruşalimlilerin duyabileceği güçte kasırga sesi gibi güçlü bir sesti. Bir keresinde bir arkadaşım büyük bir kasırgaya tanık olmuş. Kasırga onların oturdukları evi yıkmamış ama çok yakınına kadar yaklaşmış. Bu arkadaşım bu kasırgaya ilişkin şöyle diyor. Fark ettiğimiz ilk şey sanki kasabamıza giren binlerce trenin çıkaracağı sese benzer korkunç bir ses sarmıştı. Evet dostlarım, bu hızla esen güçlü bir rüzgardı ve sesi duyuluyordu. İnsanların Pentekost gününde duydukları ses işte böyle bir sesti. Gözlerinin önünde diyor Habercilerin İşleri 2. bölüm 3. ayette, ateşe benzer diller göründü. Bunlar dağılarak onların her biri üzerine indi. Bu ayette geçen diller ateşe benziyorlardı. Şimdi dikkat edin, ateş değillerdi ama ateşe benzer bir görümdeydiler. Başka deyişle öğrencilerin gözlerinin önünde ateşe benzer diller göründü. Bunlar tek tek dağılarak onların her biri üzerine indi. Göz kapısından bakıldığında görülen şey buydu. Şu halde Pentekost gününde kutsal ruh imanlılar topluluğunu Mesih'in bedenine vaftiz ederek geldiği zaman hem kulakla duyulabilen hem de gözle görülebilen şeyler olmuştu. Bu İncil'in diğer yerlerinde öğretilen ateş ile olan vaftizle karıştırılmamalıdır. Kutsal ruhla vaftiz değerli dostum İsa'ya iman edildiğinde olur. Ama ateşle vaftiz gelecekte yaşanacak olan yargıdır. Evet, ateşle vaftiz yargıdır. Buna daha sonra değineceğiz. Şimdi kutsal sözde ateşe ilişkin bazı ayetlere bakalım. Çıkış 3. bölüm 2-5 ayetlerinde şöyle diyor. Rabbin meleği bir çalı ortasında ateş alevinde Musa'ya göründü. Musa baktı, çalı yanıyor ama tükenmiyor. Musa çok garip diye düşündü. Gidip bu büyük manzarayı bir göreyim, çalı niçin yanıp tükenmiyor? Ve Rab Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce çalının ortasından Musa, Musa diye seslendi. Musa, işte ben dedi. Tanrı buraya yaklaşma, çarıklarını ayaklarından çıkar çünkü üzerinde durduğun yer kutsal topraktır. Şimdi bu olayda Tanrı ne oluyor? Ateşin içerisinden Musa'ya konuşuyor. Burada ateş Tanrı'nın bir yerde olduğunu gösteriyor. Yine çıkış 13. bölüm 21-22'de şöyle diyor. Gündüzün ve geceleyin yürüsünler diye Rab İbrani halkına çölde yol göstermek için gündüzün bulut direğinde ve geceleyin onlara ışık vermek için ateş direğinde önlerinde gidiyordu. Gündüzün bulut direği ve geceleyin ateş direği halkın önünden ayrılmadı. Rab yol göstermek için geceleyin ateş direğinde yol gösteriyor. Yine çıkış 19-18'de şu vurgu yapılıyor. Sina dağı hep tütüyordu. Çünkü Rab onun üzerine ateş içerisinde inmişti. Ve onun dumanı ocak dumanı gibi çıkıyordu ve bütün dağ çok titredi. Şimdi Tanrı 10 emri vermek için Sina dağı üzerine ateşle iniyor. Çıkış 24-17'de şu sözler yazılıdır. İsrail oğullarının gözünde Rabbin yüceliğinin, görkeminin görünüşü dağın başında yiyip bitiren ateş gibiydi. Ve Musa bulutun içine girip dağa çıktı ve Musa 40 gün 40 gece dağda kaldı. İbrani halkının bütün yolculuklarında konutun üzerinde gündüzün Rabbin bulutu, gecede ateş İbranilere yol gösterdi diyor. Yine çıkış 40. bölüm 38. ayette. Rabbin toplanma çadırında Rabbin bulutu gündüzün mesken üzerine inerdi. Geceleyin ise onda ateş vardı. İkinci noktaya geldiğimizde kutsal kitapta aynı zamanda ateşin paklama özelliğini de görüyoruz. Yeşaya 6. bölüm 6-7 ayetlerde şöyle diyor. Seraflardan biri bana doğru uçtu. Bunu Yeşaya anlatıyor. Elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. Onunla ağzıma dokunarak işte bu kor dudaklarına değdi, suçun silindi, günahın bağışlandı dedi. Şimdi meleğin elinde bir kor var. Maşayla onu sunak üzerinden almıştı. Tapınakta kor alınabilen iki sunak vardı. Altın buhur sunağı ve yakılan kurbanların sunulduğu sunak. Meleğin Yeşaya'nın dudaklarına dokunmasıyla Yeşaya'nın suçunu silip onu bağışladığına göre bu ateş kurbanların yakıldığı sunaktan alınmış olması gerekirdi. Eski antlaşmada ateş tüm pisliğin düşmanıydı. Şimdi tüm bencil, alçak ve şehvetli arzular kül haline getirilinceye kadar ateşin hararetle yanması günahtan arıtılmak isteyenin aynı zamanda arzusudur. Altın buhur sunağı ise Rabbe sunulan övgülerin simgesiydi. Ama peygamber olsun, biz olalım, günahlarımız bağışlanmamışsa övgü sunacak durumda değiliz. Onun için meleğin getirdiği kor yalnız yakılan kurbanların sunağından gelebilirdi. Yeşaya'nın dudaklarının sunaktan maşa ile alınan korla murdarlıktan arıtılması şu gerçekleri gösteriyor. Bir, günah bağışlanamaz değildir, arıtılabilir. İki, en yüksek melek bile kendi gücüyle insanı günahtan arıtamaz. Üçüncü noktada da ancak günahın karşılığı olan kanlı kurbanı yakan ateş günahı arıtabilirdi. Günahlarımızın karşılığı olan diri kurban olarak Tanrı'nın öfkesinin ateşinden geçen İsa Mesih günahı arıtabilir. Ancak o kor görevini görebilir. Ama Habercilerin İşleri 2'de değerli dostum Luka 3:16'daki olay söz konusudur. O sizi kutsal ruh ve ateşle vaftiz edecek. Şimdi kutsal ruhla ne zaman vaftiz oluyoruz? İsa'ya iman eder etmez. Ateşle vaftiz ne demektir? Ateşle yapılacak olan vaftiz henüz gerçekleşmemiştir. Ateşle vaftiz gelecekte yaşanacak olan yargıdır. Yani bir kimse ya ruhla vaftiz olacak ya da ateşle. Evet, genel anlamda ateş her zaman kutsal kitapta yargıyı göstermektedir. Ruhla vaftiz olan, kurtuluş bulan, sonsuz yaşama sahip olan kimsedir. Ateşle vaftiz olacak olan ise bu ileride günahları yüzünden yargı giyecek ve ateş gölüne atılacak olan kimsedir. Evet, burada ateş yargıyı simgelemektedir. Vahiy kitabında Tanrı'nın göklerden açıklanan öfkesini, gökten gelecek olan ateşi görüyoruz. Ateşle olacak olan vaftiz budur. Eğer insanlar bu dünyada kutsal ruhla vaftiz olmazlarsa, yani İsa Mesih'e iman etmezlerse, gelecek dünyada kesinlikle ateşle vaftiz olacaklar, yani yargı giyeceklerdir. Tüm Mesih bağlıları kutsal ruhla doldu. Ruhun kendilerine verdiği belirgin açıklamayla başka dillerle konuşmaya başladılar. Bu ayet onların kutsal ruhla dolduklarını söylüyor. Şimdi öğrenciler kutsal ruhla vaftiz olmuşlar mıydı? Evet, Rab ise onlara kutsal ruhla vaftiz olacaklarını söylemişti. Kendileriyle bir aradayken onlara Yeruşalim'den ayrılmamaları, babanın vaadini beklemeleri için buyruk verdi. Siz bu vaadi benden duydunuz. Bildiğiniz gibi Yahya su ile vaftiz etti ama birkaç gün içerisinde siz kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Bunu Habercilerin İşleri 1. bölüm 4 ve 5. ayetlerde okumuştuk. Onların kutsal ruhla dolmuş olmaları, kutsal ruhun bu çağdaki inanlılara yapacağı bütün diğer hizmetlerin yerine getirilmiş olduğunu belirtir. Bunlar şu sıralamaya göre gerçekleşmiştir. 1. İmanlılar yeniden doğuş yoluyla yeniden yaratıldılar. Bir insanın yeniden doğması gerekir. İse ona bir insan sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez dedi. Yuhanna 3:5. İkinci olarak Tanrı'nın kutsal ruhu imanlıların yüreğine yerleştirildi. Ama Tanrı'nın ruhu gerçekten sizlerde konut kurmuş bulunuyorsa, bedeninizin gereksiz isteklerine uyarak yaşamıyorsunuz. Tersine ruh bağlılığındasınız. Mesih'in ruhunu taşımayan kişi onun sayılamaz diyor Romalılar 8:9'da. Üçüncü olarak imanlılar Tanrı'yla sonsuz bir ilişkiye girdikleri belli olsun diye kutsal ruh tarafından mühürlendiler. Sizler de gerçeğin sözünü, kurtuluşunuzla ilgili sevindirici haberi duyunca buna iman ederek Mesih bağlılığına alındınız. Tanrı'nın vaat ettiği kutsal ruhla mühürlendiniz. Tanrı yüceliğini övmeyi amaçlayan iyilik yetkimiz kesinleşinceye kadar kutsal ruh kurtuluşumuzun güvencesidir. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz değerli dostum? Bir daha okuyayım. Tanrı'nın vaat ettiği kutsal ruhla mühürlendiniz. Tanrı yüceliğini övmeyi amaçlayan iyilik yetkimiz, yani Tanrı'ya ait olanların kurtuluşu kesinleşinceye kadar kutsal ruh bizim mirasımızın güvencesidir. Evet, Tanrı'ya ait olanların kurtuluşu kesinleşinceye kadar. Yine bu doğrultuda şu sözleri okuyoruz. Kurtuluş günü için kendisiyle mühürlendiğiniz Tanrı'nın kutsal ruhunu üzmeyin. Efesoslar 4:30. Kutsal ruhu üzmek mümkündür. Ama onu bizi bırakıp gitmesine neden olacak kadar üzmemiz mümkün değildir. Kutsal ruh Mesih imanlısını kurtuluş günü için mühürler. Kutsal kitabın hiçbir yerinde bizden kutsal ruhla mühürlenmeyi istememiz istenmez. Çünkü bu mühürleme işi bizler iman ettikten sonra bütünüyle Tanrı'nın kendisinin yapacağı bir iştir. Şu halde İsa Mesih'e olan iman bize beraberinde kutsal ruhun kurtuluş günü için vurmuş olduğu mührü de vermektedir. Dördüncü olarak bizler kutsal ruhla vaftiz oluyoruz. Bu vaftiz, vaftizci Yahya tarafından önceden bildirilmiş ve Rabbisa tarafından şu sözlerle tekrarlanmıştır. Bildiğiniz gibi Yahya suyla vaftiz etti ama birkaç gün içerisinde siz kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. İnsanları imanlıların bedenine yerleştiren, imanlılar topluluğuna yerleştiren vaftiz gerçekleşmiştir. Bu olay imanlılar topluluğunun başlangıcını oluşturur. O günden bu yana bütün Mesih imanlıları kutsal ruh aracılığıyla Mesih'in bedenine yerleştirilmektedir. Çünkü tek ruhta hepimiz, ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım, bir tek bedene vaftiz edildik ve hepimiz tek ruhla doldurulduk. Böyle diyor Elçi Pavlos 1. Korintoslar 12. bölüm 13. ayette. Pentekost gününde kutsal ruhun doldurması meydana geldiği zaman bu aynı zamanda kutsal ruhun diğer dört hizmetinin de tamamlandığını belirtiyordu. Böylece tüm Mesih bağlıları kutsal ruhla doldu. Kutsal ruhun doldurması inanlıların ruhsal hizmet verebilmeleri içindi. Pentekost gününde yaşanan tecrübe kutsal ruhun vaftisinden değil ama kutsal ruhun doldurmasından kaynaklanmıştı. Durum bugün de hala aynıdır. Kutsal ruhun doldurması inanlının ruhsal hizmet sunabilmesi içindir. Kutsal ruhun ilgilenmemiz gereken tek işlevi budur. Bizler kutsal ruhla dolmamız için emir almış durumdayız. İçkiyle sarhoş olmayın diyor Elçi Pavlos Efesoslar 5:18'de. Bu aşağılık bir şeydir. Tersine ruhla dolun. Ne demektir bu? Şimdi içki içen ve sarhoş olan birini artık kendisi değil içki yönetmeye başlar. İçki kanına karışmış, bedende en ucuna köşelere kadar gitmektedir kan yoluyla. Kutsal ruhla dolu olmak demek de kutsal ruhun bizi yönetmesi, denetlemesi, hayatımızın her alanında egemen olması demektir. Başka deyişle kutsal ruh benim elimi yönetmelidir. Benim yüreğimi, benim düşüncelerimi, benim cüzdanımı yönetmelidir. Pentekost gününden önce inanlılar kutsal ruhun bu dolduruşunu istemişlerdi. Bunların tümü kadınlar, İsa'nın annesi Meryem ile kardeşleri hep birlikte sürekli bağlılıkta duadaydılar. Onların dua ederek istedikleri şey ne konudaydı? onların istedikleri şey Rab İsa Mesih'in onlara kutsal ruhu göndereceği konusunda vermiş olduğu vaat konusundaydı. Değerli dostum, kutsal ruhla vaftiz olmak bize verilen bir emir değildir. Kutsal ruhun vaftisi bir tecrübe de değildir. Bu İsa Mesih'e iman eden imanlının yüreğine kutsal ruhun oturtulduğu, kurtuluş günü için mühürlendiği ve Mesih'in bedeni olan imanlılar topluluğuna ruhun vaftisiyle yerleştirildiği ruhsal bir olaydır. Tanrı ruhunun doldurması, imanlının ruhsal hizmet verebilmesi için güçlendirilmesi olayıdır. Kutsal ruhla dolalım diye bize buyruk verilmiştir. İmanlılar kutsal ruhla dolduktan sonra ruhun kendilerine verdiği belirgin açıklamayla başka başka dillerle konuşmaya başladılar diyor Habercilerin İşleri 2. bölüm 4. ayette. Bu diğer ya da başka diller bilinmeyen diller değildiler. Yahudiler tarafından bütün Roma İmparatorluğu topraklarında konuşulan birçok diller ve lehçeler vardı. Pentekost bayramı kutlamaları için gelen bu insanlar imparatorluğun dört bir köşesinden gelmişlerdi. Hatırlayacak olursak Yahudi erkeklerin hepsinin bu bayramların üçü için Yeruşalim'e gelmeleri gerekiyordu. Onların Yeruşalim'de bulunmaları bu nedenleydi ve içlerinden birçoğu İbranice'yi konuşmuyorlardı. Diğer ya da başka diller değerli dostum dediğim gibi bilinmeyen diller değildi. Ama oraya gelen insanlar anladıkları dilde Rabbin müjdesini duymaları gerekiyordu. Burada yayınımızın sonuna yaklaştık ne yazık ki, ama bir sonraki yayınımızda bu konuya özellikle ağırlık vereceğiz. Yani inanlılar kutsal ruhla dolduktan sonra ruhun kendilerine verdiği belirgin açıklamayla başka başka dillerle konuşmaya başladılar. Nedir bu diller? Bunu bir sonraki yayınımızda açıklayacağım değerli dinleyicilerimiz.